Ayrım 28 49 Bir emanet dolabının anahtarı değil, hayır. Artık onlar da şifre kullanıyor. Cyril Borillard kendi alanında en usta çilingirlerden biriydi. Jean-Louis Chefie onu açılması ustalık gerektiren bir para kasası açma becerisini gösterdiğinde tanımıştı. Kirpi gibi saçları olan sarışın ve miyop biriydi. Kasa hırsızıydı. Chefie onun bu özelliğini görmezden gelmişti. Nasılsa bir gün işine yarardı. Peki ne? Self-stockage. Nasıl? Bir eşya odasının anahtarı. Tanıştıkları o geceden sonra Brulard, Chefie'nin bir dediğini iki etmemişti. Arama yapma amacıyla savcılık izni olmadan açılan kapılar, gece yarısı suçüstü yapmak için açılan kilitler, önemli dokümanları ele geçirmek için kırılan kasalar. Brulard yasal olarak izin almak yerine çok sık başvurulan bir seçenek haline almıştı. Lansry sokağındaki dükkanının üstündeki evde yaşıyordu. Burası gece mesailerinden elde ettiği paralarla kirasını ödediği bir çilingir dükkanıydı. Bana daha fazla bir şey söyleyebilir misin? Brulard lambanın altına yerleştirdiği anahtara doğru eğildi. Bu herif kendi alanında bir numaraydı. Bir kilide yaklaşması bile mucizenin gerçekleşmesi için yeterliydi. Bir titreşim, bir dokunuş, sırrın çözülmesi için kafiydi. Chefie onu çalışırken seyretmekten sıkılmazdı. Brulard ona doğada saklı bir sırrı ortaya çıkaran biri gibi gelirdi. Bu becerinin özünde açıklanamaz bir yetenek saklıydı. Serger, dedi Brulard. Burada yan kısmında filigran harfler okunuyor. Tanıyor musun? Sanırım buralarda bu tür bir sürü yer var gece ve gündüz açık olan. Nerede? Chateau London, Girard Sokağı. Chefie dilinin ucuna gelen şeyi söylemedi. Sanki ağzının içinde eriyip yok olmuştu. Giriş için herhangi bir şifre var mı? AB756. Senin anahtarının numarası 4C32. Dördüncü kat, küçük kasaların bulunduğu kat. Cyril Brulard kafasını kaldırdı. Sesi şarkı söyler gibiydi. Küçük hazinelerin bulunduğu kat. 50. Bina Doğu Garı'nın raylarına bakıyordu. Bir limana giren yük gemisi gibi etkileyici ve yalnızdı. Dört katlı binanın elden geçirilmiş yeni boyanmış bir hali vardı. Transit malları barındıran küçük bir odayı andırıyordu. Chefie ilk bariyeri aştı ve park alanını geçti. Saat gecenin ikisiydi. Yanında saldırgan bir köpek ve elektrikli cop bulunan Serger yazılı siyah elbise giymiş bir bekçiyle karşılaşmayı bekliyordu. Ama hiç kimseyi görmedi. Şifreyi kodladı ve ana kapıyı geçti. Kırmızı bir ışığın aydınlattığı holün sonunda sağlı sollu bir dizi metal storun yer aldığı beton bir koridora çıktı. Her 20 metrede bir bu ana koridora dikey olarak inen başka koridorlar vardı. İnsan kendini bir labirentte hissedebilirdi. Dip taraftaki merdivene ulaşıncaya kadar dümdüz devam etti. Her adımda gri beton zemin üzerinde boğuk bir gürültü duyuluyordu. Chefie bu sessizliğin, bu yalnızlığın, davetsiz misafir olmanın verdiği bu gerilimin tadını çıkarıyordu. Dördüncü kata çıktı ve durdu. Önünde yeni bir koridor vardı. Bölmeler çok daha bitişik yerleştirilmiş gibiydi. Küçük hazinelerin katı. Chefie elini cebine soktu ve anahtarı çıkardı. Kapakların üzerindeki numaraları okumaya başladı. Bulamadı. Sonra 4C32 numaralı kapağı gördü. Kilidi açmadan önce bir süre hareketsiz kaldı. Bölmenin arkasında bir başkasının varlığını hissedebilirdi. Henüz ismini bilmediği birini. Diz çöktü. Anahtarı kilidin mekanizmasına soktu. Sonra sert bir hareketle demir kepengi kaldırdı. Bir metreye bir metre bir hücreydi burası. Karanlık ve boş. Şaşırmadı. Mobilyalarla ve hi-fi müzik setiyle dolu bir yer bulmayı beklemiyordu. Brulard'dan aldığı el fenerini cebinden çıkardı, hala eşikte çömelmiş bir halde hücrenin içini el feneriyle ağır ağır taramaya başladı. Her köşe bucağı fenerle aydınlatıyordu, dip tarafta bir karton kutu gördü. O başkasına gitgide yaklaşıyordu. Karanlığın içine daldı ve kutunun önünde durdu. El fenerini dişlerinin arasına aldı ve karıştırmaya başladı. Ünlü markaların etiketini taşıyan koyu renkli elbiseler... Issa Miyake, Helmut Lang, Fendi, Prada. Parmakları iç çamaşırlarına temas etti. Hepsi parlak siyah renkliydi. Yumuşak, insanı yoldan çıkaracak kadar tahrik ediciydi. Danteller parmaklarının arasında hışırdıyordu. ama bu kez hiçbir arzu duymadı. Bu iddialı çamaşırlar, içten pazarlıklı bu kibir tüm iştahını kesmişti. Kutuyu karıştırmaya devam etti ve ipek bir çantanın içinde yeni bir anahtar buldu. Tuhaf bir anahtardı. Kilide giren kısmı düz, ilkel bir anahtar. Bay Brulart için yeni bir iş diye düşündü. Ama emin olmak için hala bir şeyler eksikti. El yordamıyla aramaya devam etti. Kutuyu kaldırdı ve ters çevirdi. Birden bir haşhaşın taç yapraklarını andıran altın bir broş, el fenerinin ışığında büyüleyici bir skrabus gibi parıldadı. Tükürük içinde kalmış fenerini bıraktı, tükürdü, sonra karanlığın içinde mırıldandı.
Allah'a şükür, yeniden geri döndüm.
9. Bölüm 51. Matilde Wilkrow bir pozitron kamerasına hiç bu kadar yakın olmamıştı. Uzaktan cihaz sıradan bir scanner'a benziyordu. Geniş beyaz bir tekerlek, tekerleğin tam merkezinde çeşitli analiz ve ölçüm aletleriyle donatılmış paslanmaz çelikten bir sedye, yaklaşıldığında ise üzerine bir serum torbasının takıldığı askıyı andıran metal bir ayak, üzerine boş şırıngaların, plastik ilaç şişelerinin yerleştirildiği küçük tekerlekli bir masa vardı. Yarı karanlık salonda cihaz garip bir görüntü oluşturuyordu. Çok büyük bir hieroglif gibi. Bu cihazdan yararlanmak için kaçaklar Paris'e 100 kilometre mesafedeki Reims Üniversitesi Hastanesi'ne gitmek zorunda kalmışlardı. Eric Ackerman radyoloji servisinin müdürünü tanıyordu. Evinden çağrılan doktor hiç vakit kaybetmeden hastaneye gelmiş ve nöroloğu büyük bir saygı ve sevgi gösterisiyle karşılamıştı. Beklenmedik bir anda bir sınır karakolunu ziyaret eden efsanevi bir generali karşılayan bir subay gibiydi. 6 saatten beri Eric Ackerman cihazın çevresinde koşturup duruyordu. Kumanda kabinindeki Matilde Wilkrow ise onun çalışmasını izliyordu. Çelik sedyeye uzanmış, kafası cihazın içindeki Anna'nın üzerine eğilmişti. İğne yapıyor, serumu kontrol ediyor, silindirin üst kemerinin iç tarafında yer alan eğik aynanın üstüne görüntüler yansıtıyordu. Camın arkasından onun coşkuyla çalıştığını gördükçe Matilde hayranlık dolu gözlerini ondan ayıramıyordu. Bu gelişmemiş herif, ki ona arabasını kullanması için izin bile vermemişti, aşırı zorlu bir siyasi ortamda beyin konusunda eşsiz bir deneyim kazanmıştı. Beyni tanıma ve kontrol altında tutmada önemli engelleri aşmıştı. Bu ilerleme başka alanlarda da önemli tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde öncü bir rol oynayabilirdi. İsmi nöroloji ve psikiyatri kitaplarında yer alacaktı. Ackerman'ın bu yöntemi acaba bir ikinci şans bulabilecek miydi? Uzun boylu, kızıl saçlı adam enerji dolu hareketlerle çalışmaya devam ediyordu. Matilde onun bu enerjisinin gerisindeki nedeni biliyordu. Ackerman coşkuyla çalışmasının ötesinde iliklerine kadar uyuşturucuyla doluydu. Amfetamin ve başka uyarıcı ilaçların bağımlısıydı. Zaten hastaneye gelir gelmez mazot ikmali yapmak için hemen eczaneye uğramıştı. Bu sentetik ilaçlar ona çok iyi geliyordu. Kimya için yaşamış ve yine kimya tarafından yaşatılmış keskin zekalı bir adam oluyordu. 6 saat. Bilgisayarın tek düze uğultusu ona beşik etkisi yapıyordu. Matilde birkaç kez uyuyup uyanmıştı. Uyandığında düşüncelerini toparlamaya çalışıyordu ama boşuna. Bir lambanın ışığına takılıp kalan bir pervane gibi hep tek bir düşünce aklını kurcalıyordu. Anna'nın uğradığı metamorfoz. Bir önceki gün evine gelen bu genç kadın belleğini yitirmişti. Bir bebek gibi güçsüz ve çıplaktı. Elinde parmağının ucunda bulunan bir miktar kına her şeyi değiştirmişti. Bu beklenmedik ve önemli keşfin sonunda kadın bir kuvars kristali kadar sertleşmişti. Sanki o andan itibaren en kötü bile artık korkulacak bir şey olmaktan çıkmış, tam tersine karşısında durulacak, meydan okunacak bir şey haline almıştı. Bütün risklerine rağmen doğrudan düşmanın üzerine yürümeyi ve Eric Ackerman'ı ansızın yakalamayı o istemişti. Artık dümeni elinde tutan oydu. Sonra kapalı park alanındaki sorgulama sayesinde de ortaya Sema Gökalp adında bir kadın çıkmıştı. İnsanın kafasında birçok soru işareti uyandıran gizemli bir işçi kadın. Fransızcayı kusursuz konuşan, Anadolu'dan gelmiş kaçak bir işçi. Sessizliğinin ve tamamen değişmiş yüzünün arkasına farklı bir geçmiş saklayan bu kadın kimdi? Yeni bir ismin ardına kim gizlenirdi? Başka biri olmak için bu derece değişmeyi becerebilen genç kadın kimdi? bunların cevabı belleğini yeniden kazandığında verilecekti. Anna Hames, Sema Gökalp. Her ismin, her süliyetin arkasında daima bir başka sır saklayan çok kimlikli bir Rus bebeği, bir matruşka gibiydi. Eric Ackerman oturduğu koltuktan kalktı, Anna'nın kolundaki kateteri çıkardı, ayağını serum pompasının üstünden çekti, Anna'yı kaldırdı. İşlem sona ermişti. Matilde gerindi, sonra son bir kez daha aklından geçenleri tasnif etmeyi denedi, başaramadı. Yeni bir düşünce aklını kurcalamaya başlamıştı. Kına. Bazı Müslüman kadınların ellerindeki bu kırmızı lekeler sanki Sema Gökalp'in Parisli dünyasıyla uzaklardaki dünyası arasında kesin bir sınır oluşturuyordu. Kendi halinde insanların yaşadığı, düzenli evliliklerin yapıldığı, gelenek ve göreneklerin ön planda olduğu bir dünya. Diğer tarafta ise çakıl taşlarıyla ve yırtıcı hayvanlarla dolu vahşi ve ürkütücü bir dünya. Matilde gözlerini kapattı. Dövmeli eller, boğumlu bileklerin, kaslı parmakların çevresindeki, nasırlı avuçların içindeki kahverengi arabesk desenler. Cildin bu desenlerle kaplı olmayan bir santimetresi bile yok. Kırmızı çizgi asla kesintiye uğramıyor. Uzuyor, genişliyor, kendi üzerine dönüyor, yeni bir hipnotik şekil oluşturana dek bukleler meydana getiriyor. Uykuya daldı. Matilde irkildi. Ackerman tam karşısında duruyordu. Beyaz önlüğü omuzlarının üstünde dalgalanan beyaz bir bayrak gibiydi. Bütün vücudunu tikler, titremeler sarmıştı ama genel görünüm itibariyle tuhaf bir güçlülük sergiliyordu. Uyuşturucu müptelası birinin sinirliliği altındaki güven duygusu olmalıydı. Nasıl gitti? Bilgisayar konsolu üzerinden bir sigara aldı ve yaktı. Derin bir nefes çektikten sonra bir duman bulutunun içinden cevap verdi. Ona önce flumezanil ya da valyumun panzehirini enjekte ettim. Ardından oksijen 15'in etkisi altındaki belleğin her bölgesini uyararak koşullandırmayı ortadan kaldırdım. Tam olarak aynı yolu izledim. Sigarasıyla düşey bir eksen çizdi. Aynı kelimelerle, aynı sembollerle. Ama ne yazık ki elimde Hames'lerin ne fotoğrafları ne de video görüntüleri var. Yine de ben işlemin en önemli kısmını hallettiğimi düşünüyorum. Şimdilik düşünceleri biraz bulanık olacak. Kendi gerçek anıları yavaş yavaş geri gelecek. Anna Hames kendini yok edecek ve yerini ilk kişiliğe bırakacak. Ama dikkat edin, sigarasını da sallıyordu bir yandan. Çok titiz bir çalışma bu. Gerçek bir kaçık diye düşündü Matilde. Bir duygusuzluk ve aşırı coşku karışımı. Ağzını açtı ama çakan yeni bir şimşek onu durdurdu. Bir kez daha kına. Çizgiler ellerin üzerinde hayat buluyor. Çeşitli desenler damarlar boyunca yılan kavi şekiller çizerek ilerliyor. Parmakların çevresinde dolandıktan sonra pigmentten kararmış tırnaklara kadar ulaşıyor. Başlangıçta biraz sıkıntılı olacak diye devam etti Kırmın. Sigarasından da derin bir nefes çekti. Farklı bilinç düzeyleri birbirine karışacak. Kimi kez hangisinin gerçek, hangisinin yapay olduğunu ayırt edemeyecek. Ama yavaş yavaş asıl belleği yeniden üste çıkacak. Flumazenil kullanımı ihtilaçlara da yol açabilir. Ama ben ona yan etkileri azaltması için başka bir ilaç daha verdim. Matilde saçlarını geriye attı. Yüzü hayalet gibi olmalıydı. Ya yüzler? Belli belirsiz bir hareketle dumanı üfledi. Onların da silinmesi belirsiz bir hal alması lazım. İşaretler daha belirgin olacak, hatıraları, referansları açıklığa kavuşacak ve tepkileri denge bulacak. Ama bir kez daha yineliyorum. Tüm bunlar çok yeni ve... Matilde camın diğer tarafında bir hareketlenme fark etti. Hemen tıbbi görüntüleme odasına gitti. Anna, petsiken masasının üzerine oturmuş, ayaklarını aşağıya sarkıtmış, elleriyle geriye dayanmıştı. Kendini nasıl hissediyorsun? Yüzünde bir gülümseme vardı. Ackerman da odaya geldi ve hala çalışmakta olan bazı makineleri kapattı. ''Kendini nasıl hissediyorsun?'' diye tekrar etti Matilde. Anna ona tereddütlü gözlerle baktı. O anda Matilde durumu anladı. O artık aynı kadın değildi. Çivit mavisi gözleri başka bir bilinçle Matilde gülümsüyordu. ''Sigaran var mı?'' diye sordu. Tınısını arayan bir sesle. Matilde ona bir Marlboro uzattı. Sigarayı alan narin elleri gözleriyle izledi. Aynı anda kına desenleri yeniden gözlerinin önünde canlandı. Çiçekler, Yılanlar sıkılı bir yumruğun çevresine dolanıyor. Otomatik bir tabancanın kabzasını sıkıca kavramış kınalı bir el. Siyah perçemli genç kadın sigarasından çıkan duman kıvrımının arkasından mırıldandı. Anna Hems olmayı tercih ederdim.